Ayrım 7. Gerçek hesap bu. Nejat İşler. Sayfa 143. Savaş abi. Neco, benim acil evden taşınmam lazım. Aldığım yudumu püskürteceğim neredeyse. Evimizin salonu niyetine kullandığımız Cihangir kafelerinden birindeyiz. Genelde olduğu gibi herkesin kulağı bizim masada misafir. Yan masalardan da şaşkın bakışlar ve haydalar geliyor. Hayırdır abi? Çalışanlar da şaşkın. Hemen suyunu, limonlu çayını getiriyorlar. Merakla basın açıklaması bekliyoruz. Benim oradaki inşaat çıldırtacak beni diyor. Alemin en huysuz adamı olduğu için sevenleri açıklamayı yeterli bulup piyasa yapmaya devam ediyorlar. Bağırarak konuşan bir aktör bozuntusu mikrofonu eline alıp manitalara patlıcan satmaya başlayınca durumdan istifade abim kulağıma eğilip durumun daha vahim ancak halka açıklanmayacak kadar hassas olduğunu söylüyor. Nedir diye soruyorum. Yüz kızartıcı olmayan bir sabıka meselesi diyor. Konuyu kestirip attığını belirten bir mimikle de altını çiziyor vaziyetin. Hiç üstelemiyorum. Meraktan geberip kalıyorum. Tahminim var ama. 70'lerden kalan siyasi bir sabıka. Bulunuyor bir ev. Yakınlarda. Her gün beraberiz yine. Her gün merakım can çekişiyor. Kimseyle de paylaşamıyorum. Genelde dökülürüm sorguya gerek kalmadan. Bu meseleye istisna yapıyorum nedense. Gel zaman git zaman abime kanser çıkıyor. Şans kader kısmet oyununda. Hem de en fiyakalısında. Doktorların verdiği takvimin yaprakları az, çok az. Tanıdığım en zeki adamlardan biri olduğu için her şeyin farkında, günlerini güzel geçireceğine inandığı fikirleri dinliyor, değerlendiriyor. İnsanın kıymetini gerçekten bilen, şahane varlıklar toplamış etrafını yıllarca. Hepsi seferberlik görevine koşarak geliyor. Hep beraber kalan zamanı parti yaparak geçirmeye karar veriyoruz. Acı tatlı bir sürü şey yaşıyoruz beraber. Büyük bir aile olarak. Arthur Miller'ın Cadı Kazanı oyununda Proctor'un ettiği lafı uyarlıyorum aileye. İyilik uyandı içimizde. Öyle büyük bir iyilik değil ama bu köpeklere atılamayacak kadar beyaz ve temiz bir iyilik. Hakemin gösterdiği uzatmaların sonuna gelirken Neco be diyor. Yurt dışına çıkmadım hiç. Barcelona maçı seyretmek isterdim çok. Messi ile de fotoğraf çektirmek. Abimin ünlü lafıdır. Hangi takımı tuttuğunu soranlara yapıştırır. Ben takım tutmam, adam tutarım. Sonra ekliyor. Çıkmışken bir de Amsterdam yapsak. Cirque du Soleil seyretsek. Emir telakki ediyorum. Danışma kuruluyla toplanıp işin olurunu arıyoruz. Bir sürü dosta haber salıyoruz. Pasaport yok, kimlik şaibeli. Dayanamayıp soruyorum abime. Ya senin evi değiştirme nedenine engel olur mu acaba? Duyduğum cevap trajikomik. Neco, ben asker kaçağıyım. Adam 65 yaşında, kanser, günler sayılı. Soruşturuyoruz, elimiz o kadar da uzanamıyor. Devlet mezara kadar borcunun peşinde. Lisan-ı münasiple anlatıyoruz gelişmeleri. Anlıyor, gümüşlük tatiline fit oluyor. Çünkü Ankara'nın tozunu attığı günlerden çok arkadaşı var köyde. Şahane günler geçiriyoruz. Zangoç çanları çalıyor, Ankara'ya gidip son görevimizi yapıyoruz. Faşistsin ulan sen diye çıkıştı bir gün bana. Müzik, sinema, edebiyat, tarih konuşurduk epeyce. Afalladım. Solundan kalkmışsın abi. Ne oldu yav? Lan Neşet Ertaş'ın sesi sevilmez mi? Abi çok güzel okuyanlar var o güzel türküleri. Pek tercih etmiyorum. Peki Uzak Doğu sinemasından filmler veriyorum sana. Hep geçiştiriyorsun sorunca. Seyretmiyorsun değil mi? Abi vücut hareketleri çok keskin geliyor. Ne yalan söyleyeyim komik geliyor bana. Faşistsin işte. Farklı olana mesafe koyuyorsun. Bana kurmuş o gün. Nedenini bilmiyorum aslında. Biraz iş, biraz gönül ilişkilerim yüzünden. Sabaha kadar yememiş içmemiş, beni en acıtacak yeri tespit etmiş. Neyse, söz veriyorum dersimi çalışacağıma da sakinleşiyor biraz. Abimin lakabı Google'dı. Böyle entelektüel bir adam pek görmedim. Son nefesine kadar hep genç manitalarla takılırdı. Cihangir'in kaplumbağasıydı. Finişi tavşandan erken görenlerden. Çok özlüyorum ve çok özleyen var biliyorum. Güzel bir tespitini anlatarak su serpeyim toprağına. Malum Cihangir acayip bir yer. Her türden meşhur var. Devamlı oturduğumuz masaya sonradan gelenlerin tavırlarına göre insan sarraflığı ilmine giriş dersindeyiz. Bak Neco, masaya gelen selamını değere göre değil, geçer akçeye göre verirse kibarca masadan kalk. Seni de insan enflasyonuna katar. Ekonomiyi bu kadar güzel anlatan birini tanıdım. Şanslıydım. Vatan dediğimiz şey sevdiğimizdir. Sevginin de sınırı pasaportu olmaz. Zamansız. Geçemeyen sene bir sürü arkadaşlarımdan ayrı bıraktı beni. Zamanla aram pek iyi değildir zaten. 29 Şubat doğumluyum mesela. 4 yılda bir denk geliyor. Bunun dışında kendimi şanslı sayarım yine de. Çok güzel şeyler yaşadım. Çok güzel arkadaşlarım, abilerim oldu. Son bir sene içinde bir şekilde zaten birbirini tanıyan abilerim bir bir gitti. Yalnız kalmakla ilgili bir sorunum yok. Sadece nefesini sevdiğim birinin yakınlarda olması beni rahatlatır. Bencilce bir şey biliyorum. Ama birbirimize ihtiyacımız olduğunu hissediyorum ve bunu değerli buluyorum. Aktör olmaya karar verdikten sonra şansım ya da tercihlerim beni bu işin en ehli, en usta, en heyecanlı, en mahir insanlarıyla bir şekilde karşılaştırdı. Çok şey öğrendim, çok şey paylaştım her biriyle. Keşke seninle daha fazla zaman geçirseydik Tuncel abi. Hayatımı bir şekilde rock'n'roll ve Marksizm üzerine kurdum şimdiye kadar. Biliyorum, kulağa biraz garip geliyor. Kuşkudaydım uzun süre. Böyle bir karışım olabilir mi diye. Tuncel abi ilk gördüğüm an beni olumladı. Galiba 70'ini geçmişti tanıştığımızda. Mick Jagger'la Fidel Castro arasında bir yolculuk yapıyordu. Seks, drugs, rock'n'roll'la mülkiyetsizlik bilincini şahane birleştirmişti. Gavurlar, buna mentorluk diyor galiba. Türkçe adıyla rehberlik olsa gerek. Bir anda benim rehberim oldu. Bilmediğim denizlerde yüzmeyi sevmem. Tuncel abi bana o denizleri anlattı. Yunusları, köpek balıklarını, sazanları, ahtapotları. Dergilere ilk yazma nedenim Tuncel abidir. İlk yazımı yazarken okuyunca sevecek mi acaba diye düşünmüştüm. Babama anlatmıştım. Okuyanlar bilir. O okuyamadı. Ben hayatımda böyle okumaya düşkün, gelişmeleri takip eden, kendini yenilemeye, taze kalmaya çalışan bir ruh görmedim. Seninle ilgili bir şeyler yazmak, başkalarıyla paylaşmak ki sen paylaşmayı çok seversin, o kadar zor ki. Seni galiba en çok grup yorumun konserindeki haliyle hatırlayacağım. Yetti artık diye haykırışınla. Gerçekten yetti artık. Yaşam kutsanması gereken bir şeyse eğer, bunu en iyi beceren, en iyi gösteren, en çok yakışan da o. Kadının en güzelini sevdi, yemeğin en güzelini yedi, şarabın en güzelini içti. Bana hep kızardı, sanatçı gibi değil, kamyon şoförü gibi takılıyorsun diye. Aynı yerden gelmiyoruz gibi bir savunma kurarım ben de, nedense. Zamanın ruhunu anlamak maharet istiyor. Mahirdi işte o. Korkmadan, yılmadan yaşamak gerek derdi. Yılmazdı o işte. Son yıllardaki birikimiyle çocukluğunu geçirdiği köye yerleşti, Edremit'e, toprağa, suya, denize yakın olmak için. Deniz de işte o. Alayına isyan dediğini duymuşluğum var. Bedrettin de işte o. Yaşına, dünya üzerinde geçirdiği zamana değil, haline, tavrına, paylaştıklarına ve muhteşem yaşam enerjisine saygı duydum hep. Çünkü zamansızdı işte o. Zaman nefes almakla geçen günler değil, birinin aklında olmakla ilgili biraz. Hayatın kronometresini sen değil, senin yakınındaki tutar. Bu yüzden etrafında biriktirdiği büyük kalabalıktan biri olarak söylüyorum. Zamansız bir adamsın Tuncel abi. Biz seni sakladık. O kadar. Kangal. Alo, ne haber Nejat? İyidir, senden ne haber? Sen köpekten korkar mısın? Hayır, korkmam. Peki Kangal'dan korkar mısın? Yumurta filminde çalışmaya başlamam bu diyalogla başladı. Semih Kaplanoğlu'yla Şehnaz Tango'dan beri tanışırız. Kendisi Şehnaz Tango'nun yönetmeniydi ve ben de bir yan rolde oynuyordum. Yıllar boyu beraber bir film yapmayı konuştuk. Nihayet huslat gerçekleşecek. Senaryo güzel, konsantrasyon şahane. Çok güzel bir kadın oynayacağım ve çok iyi arkadaşlarım var ekipte. Tamam da Kangal neyin nesi? Efendim, filmin senaryosunun sonuna doğru kahramanımız yıllar evvel terk ettiği köyüne yaptığı zorunlu ziyaret sona erince kente doğru yola çıkar. Ve fakat vahşi doğayı temsil eden Kangal kahramanımıza izin vermez. Daha doğrusu onu ikna eder. Okuma provaları yapıyoruz. Kostümler falan konuşuluyor. Çaylar, kurabiyeler ve yine o soru. Köpekten korkmuyorsun değil mi? Tire'ye geldik, çekime başlamışız. Akşam iş bittikten sonra otelin lobisinde laflıyoruz. Moruk, Kangallar diğer köpeklere benzemezmiş. Eğitim falan yok yani. Geziyoruz, çekiyoruz, eğleniyoruz. Bazı aksaklıklar çıkıyor, sıkılıyoruz. Araba bozuluyor mesela. Tamircideyiz. Sahibinden başkasını tanımazmış Kangal. Artık Kangallı sahne yaklaştı. Herkes bir acayip. Sanki son günlerini yaşayan birine davranır gibiler bana karşı. Tatlılar, kokoreçler, meyhaneler derken Neco, Kangal'ı bulduk. Türkiye'nin en büyük ikinci hayvanı. Sahneyi çekeceğimiz mekana doğru gidiyoruz. Arabada ölüm sessizliği. Artık dayanamadım. Korkmuyorum lan, korkmuyorum. Tek bir soru soracağım. Karakterin korkması lazım, değil mi? Ya inanırsa hayvan korktuğuma, Kötü mü oynayayım güzelim sahneyi? Korkmuş gibi mi yapayım? Kangal geldi, tanıştık. Gerçekten çok büyüktü. Ben 1.80'im, ayağa kalkınca beni geçiyordu. İnanmayan filme baksın. Yalnız ilaç mı vermişler, çok mu dayak yiyor sahibinden bilmem, mıy mıy bir şey. İtiyorlar, kakıyorlar, gıkı çıkmıyor. Neyse sahneyi çektik. Ben biraz da gelişine ağladım. Kangal da benimle ağladı. Kafamı göğsüne dayadım, kafasıyla sevdi beni. Şahane oldu her şey. Sabaha karşı bir koyun sürüsü belirdi biraz ileriden. O uysal kangal tam bir canavara dönüştü. Filmle biraz gezdik. En çok o sahne konuşuldu festival toplantılarında. Genelde nefeslerin tutulduğu bir sessizlikle seyredilen sahnede. Herhalde gösterime girdiği bütün dünya sinemalarında bir tek kişi güldü o an. Eski sevgililerimden biri. Uyuyamayanlar örgütü kuralım. Uyuyabilenlere inat. Barda. Oyunculuğa başladığımdan beri Serdar Akar hayranıydım. Gemide filmini izledikten sonra yolum bir şekilde yeni sinemacılarla kesişti. Bir film hakkında birkaç kişiyle görüştüğüm ofiste Serdar'la karşılaştık. Durdurdum. Abi büyük hayranınım filan diyorum. Çünkü Gemide filmini biz Taksim Meydanı'nda kutlamışız. Birçok arkadaşım çalışıyordu o filmde. Hep birlikte Taksim Meydanı'nda eğlence yapmıştık. Türk sinemasında Gemide filminin ödül alması çok büyük devrimdi. Antalya Film Festivali'ne çıkarma yapmıştı resmen Gemide filmi. Sinema dünyamızda ilk defa gerçek bir şey oluyor. Bir gün menajerim Ayşe aradı. Serdar Akar'ın bir projesi varmış. Sen girmek ister misin diye sordu. Ben Serdar'la işe girmeyi bırak, cehenneme giderim diye cevap verdim. Ama o zamanlar yeni sinemacılar dağılmış durumdaydı. Serdar'la daha önce çalışan arkadaşlarım beni arayıp "Dikkat et, Serdar'la işe girme, o sağa kaydı." diye uyarıyorlar. Kurtlar Vadisi dizisini yönettiği için çok büyük tepkiler aldı. Ama ben Serdar'ı tanıyorum. Yalnızca sarhoş olduğunda sağa kayabiliyor. Yoksa yolunda dümdüz yürüyen biridir. Bu tartışmalardan kaynaklı biraz gergin başladı birlikte çalışmalarımız. Devamlı çalıştığı ekiple yeni sinemacılardan ayrıldıktan Barda filminin çekim hazırlıkları başladı. Okuma provasına gittik. Senaryodan çok etkilendim. Bir de bu olayın gerçek olduğunu bilince daha çarpıcı oluyor. Senaryoyla ilgili tek şey sordum. Serdar, bu herifin hiç sevimli bir anı olmayacak değil mi? Serdar, sebepsiz bir kötü bu adam diye cevap verdi. Gerçekten hiçbir sebebi ve sınırı yok kötülüğünün. Ben filme hazırlanmak için Truman Capote'nin Soğukkanlılıkla kitabını okudum. O kitapta nedensiz kötülük çok güzel irdelenmiştir. Kitabı okuduktan sonra rolümü çok daha iyi anlamıştım. Önce dış çekimler başladı. Mahkeme sahneleri, ev çekimleri yapıldı. Sonra da stüdyo çekimlerine başladık. Önce dış çekimlerin tamamlanıp bar sahnelerinin sona bırakılması çok iyi bir tercih oldu. Bütün filmi 13 günde çektik. Bu çok büyük başarıdır. Zaten film uzasaydı olmazdı. Çünkü kesin biri delirirdi. Yakın çekimleri yapan görüntü yönetmeninin sahnelerden midesi bulanıp kustuğu oldu. Çekim yaparken durdurup "aşağılık herifler" diye bağırırdı. Filmdeki psikoloji bize de bulaştı tabii ki. Setten çıkıyoruz, iyiler bir tarafta, kötüler başka tarafta oturuyor. Kötüler olarak kendi aramızda çok iyi anlaşmıştık. Birbirimizle hızla kaynaştık. Set ikiye ayrıldı bu yüzden. Kötüleri alkol serbest, iyiler daha kontrollü içiyor. Filmin büyük kısmı platoda çekildi. Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekimler oluyor. Sürekli Beykoz'dan İstanbul'a gidip gelmemek için bir tekne kiralayalım dedik. Yeniköy Beykoz teknelerinin biriyle anlaştık. Tekne seferlerini bitirdikten sonra Beykoz Kundura'nın önüne bağlı tekneyi biz teknede kalalım dedik. Bütün kötüler Hakan, Erdal, Serdar, Volga ve ben teknede yaşamaya başladık. Hakan plato içerisindeki dekorlardan bir koltuk getirip tekneye koydu. Evin babası gibi davranıyordu. Birkaç gün bu şekilde teknede yaşadık. Sonra çok şikayet olduğundan dolayı tekneden ayrılmak zorunda kaldık. Bir sabah tekneden sete doğru yürüyoruz. Benim elimde bira şişesi var. Yolda başka bir set ekibini gördük. Hepsi benim arkadaşım. Daha önceki işlerde birlikte çalıştığımız çocuklar. Ekipten biri sessizce "Abi bizim sette Jean-Claude Van Damme var." dedi. Elimde birayla setin içine daldım. Ekibin hepsini tanıdığım için herkese sarılıyorum. Adam da köşeden şaşkın şaşkın beni izliyor. Başımla selam verdim. Kolay gelsin gibisinden. O da aynı selamı verdi. Elimdeki şişeyi göstererek içer misin dedim. Nazikçe reddetti. Kolay gelsin deyip ayrıldım setlerinden. Adamın otobüsünü gördüm dışarıda. Kocaman, simsiyah, dev gibi bir otobüs. Ev gibi. Yatağından plazmasına kadar her şeyi özel. Adama otobüsten ev yapmışlar. Biz hala yolcu teknesinde kalıyoruz. O kadar keyifli bir setti ki her akşam mangal yapardık. Feramuz diye bir ışıkçımız vardı. Mangal başıydı. Set bitiyor, mangal yapılıyor ve Dünya Kupası maçları açılıyordu. Biz Fransa'yı tutuyoruz çünkü oyuncularının hepsi Afrikalı siyahlar. O yıl Fransa ezilenlerin takımı gibiydi. Sanırım koca takımda iki tane beyaz oyuncu vardı. Her gün maç seyrediyoruz. Eğer bizim setimiz uzadıysa televizyonun sesi kısılıyor, dışarıda olanlar yine maç seyretmeye devam ediyordu. Makyözümüz Linda dünyaca ünlüydü. Harry Potter'ın makyajını bitirip bize gelmişti. Serdar'la daha önce Kurtlar Vadisi dizisinde çalışmışlar. Çok sevmiş Serdar'ı. Sen film çekersen mutlaka gelip makyajını ben yapacağım demiş. Barda filmi için de atlayıp gelmiş. O kadar iyi makyajlar yaptı ki settekiler bile çok şaşırıyordu. Filmdeki kanlı sahneleri, kollarımızdaki façaların hepsini o yaptı. Filmin bittiği gün setin olduğu sahada bir de turnuva yaptık. Işıkçılar, oyuncular, reji, prodüksiyon takımları oluşturuldu. İlk oyuncular elendi. Bir süre sonra Beykoz'un üst mahallelerinden kundura fabrikasının üzerine taşlar yağmaya başladı. O kadar gürültü yapıyormuşuz ki artık mahalleli dayanamamış. Filmin senaryosu yaşanmış bir olayın üzerine yazıldığı için çok gerçekçiydi. Ama gerçeği çok daha sertmiş. Hatta o olayı yaşayan baş kahraman dava açtı bize. Ama senaryo gazete haberinden yazıldığı için kazanamadı. Aynı çocuk sonra Hrant Dink suikastinin de görgü tanığıyım diye ortaya çıkmıştı. Sanırım şizofren olmuş. Barda'nın İstanbul Film Festivali'ndeki gösteriminden sonra izleyicilerden biri ayağa kalkıp "Neden böyle şiddet yüklü roller oynuyorsunuz? Kötü insan yaratmada bir payınız var mı sizce?" diye sordu. "O zaman bütün filmleri mutlaka çekmemiz gerekir," diye cevap vermiştim. Benim bildiğim tek etik var filmlerde. Mesela kalp masajı sahnesi çekilmez. Yani yanlış anlayan biri ölüme neden olabilir. Bu gibi gerçek veya kurgu şiddet filmlerinin de çekilmesi gerekir. Behzat Ç. Bir Ankara Tesadüfü. Evinde kaldığım bir ara Fikret Kuşkan bana "Akif Kurtuluş'un kardeşi Murat Kurtuluş'un çok güzel bir kitap bu. Buna bir şey yapalım." diyerek kendisine verdiği bir kitaptan bahsetti. Fikret'in okumalarını genelde ben yaparım. Senaryolarda benim fikrimi ister, ben de yardımcı olmaya çalışırım. Kitabın ismi Her Temas İz Bırakır. Kitabı alıp okumaya başladıktan 1,5 saat sonra bitirdim. Çok güzel iş dedim. Ama bana göre o kitap film olurdu. Ankara'yı kitabı senaryo haline getirebilecek kadar detaylı bilmiyordum. Ankara'ya gidip 2-3 hafta kalmam gerektiğini söyledim. O zamanlar henüz ortada kitapla ilgili başka bir hiç proje yoktu. Ben senaryosunu yazarım, Fikret de oynar diye düşünüyorduk. Kitap çok işime sindi, iş kafama çok yattı. O dönemde bir mazeret bulup Ankara Film Festivali'ne gittim. Ankara'da bir otelde Emrah Serbest ve yapımcı Muharrem'le konuştuk. Emrah'a kitabı çok beğendiğimi anlatırken "Biz BKM olarak senaryolaştırmaya başladık," dedi. "Hassiktir," dedim ya, "bu iş Emrah'ın kafasında kalmış." O dönemde de NTV bir tane drama kanalı açacaktı. ABD'deki HBO gibi 45-60 dakikalık diziler yayınlayacaktı. Oraya işi hazırlamaya başladılar. Ben de bu kitabın çok güzel bir film olacağını, dizi yapmalarını söyledim. Projede kendime hiç rol biçmiyordum. Sadece senaryoyu yazarım diye düşünmüştüm. Dizi işi Serdar Akar'a gelmişti. Oynayıp oynamayacağımı sorunca ben de bu işin film olacağına inandığımı ve aklımda hep o şekilde kaldığını söyledim. Hem Ankara'da sürekli kalmak da istemiyordum. 1-2 sene sonra Star'la bir anlaşma imzalamışlar. Bu arada Serdar ve ekibi Elveda Rumeli'yi çekiyordu. O dönem çalıştığım projeden biraz olaylı da olsa ayrılmıştım. Sette uykusu gelip uyuyan çocuk oyuncuyu uyandırıp sahne çektirmeyi aklım almıyordu. Bunun gibi çok fazla şey üst üste gelince ben de gerildim. O sıralarda birkaç kişi sete sarhoş geldi falan gibi laflar söyleyerek benim işimi kolaylaştırdı. Neyse ki sektördekiler yaptığım işe karşı duyduğum sadakati biliyordu. Ayrıldıktan sonra Serdar beni Elveda Rumeli'ye çağırdı. Elveda Rumeli'ye gidebileceğimi ancak sürekliliği olan bir karakteri taşımak istemediğimi, diziye aralıklarla girip çıkmam mümkünse kabul edebileceğimi söyledim. Tamam olur dedi. Benim rolümü yazmaya başladılar. Sonra da Serdar'dan kaynaklanmayan saçma sapan bir şey oldu. Garip garip haberler çıktı. Ben diziye katılmaktan vazgeçtim. Star'da Behzat Ç. gündeme gelince de Serdar aynı şeyi Behzat'ta yapıp yapamayacağımızı sordu. Bir karakter yazılacaktı ve ben istediğim zaman gidecektim. Emrah da aynısını söyledi. Parası da güzeldi. Ben de tamam dedim. Ercüment karakteri bir geldi, mis. Karakteri okuyup görünce nasıl yapsam diye düşünmeye başladım ve kendimi rahat bırakmaya karar verdim. Rahat bırakınca da bu sefer karaktere ne yaptırsam diye düşünmeye başladım. Rahat olunca iş daha güzel oluyor. Dizinin senaristi Ercan daha sinematografikti. Amerikan sinemasını, Rus edebiyatını harmanlayıp bir Ercüment Çözer karakteri yarattı. Holding patronu olarak görünen ama aslında silah kaçıran bir herifi oynuyordum. Şimdi iş adamı gibi görünüp mafyalık yapanlar gibi işte. Biliyorsunuz. Hayatımda bir işten bu kadar keyif aldığımı hatırlamıyorum. Bir de set ekibi olduğu gibi bizim çocuklar. Sürekli kalmamak şartıyla Ankara'ya gidip gelmekten de hoşlanmıştım. Arada bir Ankara'da kalmak iyi oluyordu. Ekipte gençler vardı. Çok güzel bir ekipti. Benim oynadığım karakterin ilk bölümünde bir Ankara pavyonundayız. Çekim başlamadan adamın biri masaya oturdu. Ben tanımıyordum. Kimse de tanıştırmadı. Eski kulağı kesiklerdenmiş. Aynı zamanda pavyonun gerçek patronu. Herkes birbirimize nasıl davranacağımızı merak ediyor, sessizce izliyorlar. Adam Erdal'a dönüp, "Parlak da çocukmuş," dedi. Ben de dönüp, "Ne diyorsun lan?" dedim. "Oo, atarı da var, affedersin," dedi. Kalktı gitti. Öyle bir adamdı. Gerçi sonraları beni çok sevdi. Takılmaya başladık. Serdar işinde çok hızlıdır. Hatta bu konuda bir rekorumuz bile var. Karavanda aşçıyla balık pişirme sahnesini daha önce hiç konuşmadan ve provasız çekmiştik. Tek çekimde de iş bitti. Tekrarını almadık. Normalde 1,5 dakikalık bölümün 1,5 saatte çekildiği bile olur. Serdar'ın setine birisi hazırlıksız ya da geç gelemez. Çünkü dediğim gibi o planladığı sahnenin hemen çekilip tamamlanmasını ister. Çekim bittikten sonra da hep beraber eğlenmeye giderdik. Benim de canıma minnet. Zaten sete aşık olan, setten yaşayan yönetmenleri oldum olası sevmiyordum. Özel hayatındaki ezikliğini sette atmaya çalışan yönetmenlerden nefret ederim. Behzat'ta çıplak olup olmadığımızın çok sorulduğu bir sevişme sahnesi vardı. O sahnede kadın oyuncuyla beraber ten rengi elbiseler giydik. Bende bir de çorap vardı. Tabii o renkte elbiseyi blurlayınca da çıplak gibi görünüyor. Bana çıplak olup olmadığımı sorduklarında hayır çorap vardı dedim. Behzatçı çok özgür bir iş oldu. Benim en sevdiğim şey her seferinde saçımı başka şekle sokabilmemdi. Ercüment rolünde tipten tipe girdim. Her seferinde de aklıma bir şey geliyordu. Serdar'a soruyordum. Uygunsa da yapıyorduk. Öyle olunca millet de coştu. Ercan, Mehmet Erdem o zaman daha Gümüşlü'ye gelmemiş, henüz benim komşum olmamıştı. Beni arayıp hangi hafta gelebileceğimi soruyordu. Ona göre de Ercüment'i yazıyordu. Ben Ankara'ya her gittiğimde kar yağdı. Ekip benim olduğum bölümlerde çok seviniyordu. Çünkü Erdal dahil diğer arkadaşların çekimlerindeki iş yükü azalıyordu. Yalnız şu her gittiğimde kar yağma muhabbetine kızıyorlardı. Dizi ilk yazılırken Ercüment alkol almayan bir karakter olarak kurulmuştu. Kötü karakterin viski içmesi Türkiye'de bir klişe halini aldığı için Ercüment'i hiç alkol almayan bir şekilde yazmışlardı. Ben içersem kötünün içki içmesi gibi olmaz, kabul ettiririm ben onu dedim. Kabul ettirdim de karakteri de zaten. Hem Ercüment'in yaptıkları düz dünya kafasıyla, oksijenlerle, salatayla yapılacak şeyler değildi zaten. Behzat hakkaniyetli, aidiyet duygusu olan bir polisti. Savcıya dönüp bu ülkede adalet olduğunu düşünüyor musun diyebilen bir polisti Behzat. Adaletin olmadığını bilen bir polisten bahsediyorum. Benim için de çok güzel bir hikayeydi Behzat. Eğer daha en başında film olsaydı açılış sahnesi bile belliydi kafamda. Çok akan bir hikayeydi. Emrah'ın kitaplarında zaten bu akıcılık vardır. Sanırım sinemayı düşünüp de yazıyor ya da yazdıkları sinemaya çok rahat uyarlanabiliyor. Biçimsel bir kötülük var. Bunu uygulamak çok kolay bir şey. O sebeple de kötüyü oynamak genelde çok kolaydır. Esas zor olan iyiyi oynamak. Çünkü iyinin oyuncağı yok. İyi işte. O kadar. İyi sümsüktür. Seyretmezsin. Kötüyü seyretmeye hazırdır seyirci. Tarantino'nun Reservoir Dogs'taki kulak kesme sahnesiyle ilgili çok güzel bir ifadesi vardır. Kulağı kestiğin zaman standart bir izleyici wow yapar. Ama kestiğin kulakla konuşmaya başladığın zaman daha önce kulak kesmiş birisi bunun nereden aklına geldiğini düşünür. Bence kötüye bu hassasiyetle yaklaşmak lazım. Ben de hep Ercüment karakterine bir şey katmam lazım gerektiğini düşündüm. Kötüyü de şaşırtmak ve etkilemek istiyordum. Kötünün bizden biri değil de vay lan demesi lazım. Behzat'taki ekibin tamamıyla çok hızlı kaynaştık. En eskiden tanıdığım da Akbaba rolündeki Berkan'dı. Berkan'ı daha tonmeisterlık yaptığı dönemden tanıyordum. Bir keresinde Serdar, İnanç ve ben bütün gece oturduk. Sabah saat 5.30 gibi yattık. 7'de de sette olmamız gerekiyordu. Sabah bir ses duydum. Serdar abi ayakkabılarını eline alıp sessizce çıktı. Gelin de demedi. Çünkü o gün kendini bizi azarlamaya kodlamış. Geç kalacağımızı düşünüyordu. Ben de hemen inancı uyandırdım. Hızlıca hazırlanıp bir taksi çağırdık. Sete gittik. Karavanda üzerimizi değiştirip ses etmeden bekledik. Serdar abi geldiği gibi "Bunlar nerede be kardeşim? Nerede kaldılar?" diye bağırmaya başladı. Biz de "Abi buradayız" diye bağırınca hayalleri yıkıldı tabii. İstanbul'dan oyuncu geldiğinde çok şaşırıyorlardı. Çünkü herkes provayla çalışmaya alışmıştı. Biz prova almıyorduk. Provayı sette alıyorduk. Genelde de ilk ya da ikinci seferinde oluyordu. Serdar, Emrah ve Ercan çok iyi bir bileşimdi. Setteki herkesin kimyası çok iyi tutmuştu. O yüzden iş o kadar çok tuttu. Kimsenin yapamayacağı şeyler vardı. Ercan tek mekanda geçen bölüm yazmıştı. Mükemmel bir bölüm oldu. Zaten bir işte başarılı olmak istiyorsan cesur olman lazım. Bizim işlerde en büyük eksik bu. Formüller çok belli. Shakespeare'in yüzyıllar evvel kurduğu formüller hala tutuyor. Behzat Ç. yeni bir formüldü. Sonra muadilleri çıktı. Çok güzel bir işti. Ben çok mutluydum. Behzat Ç.'ye dair hiçbir kötü anım yok. Bu arada babamın dizilerle ilgili çok iyi bir lafı var. Hayatımda duyduğum en güzel tespit. Dizileri insanlar hayatlarını alıyor ancak dizilerde kötü karakter hiç ölmüyor. İyi karakterler sürekli ölüyor ama dizi bitse bile kötü karakter hala yaşıyor. Filmde ölüyor ama dizide ölmüyor. Millet de kötüler ölmüyor diye düşünüyor. Sektörün yozlaştırması nedeniyle böyle bir yaklaşımda bulunmuştu babam. Çok haklıydı. Babam ve annem bütün işlerimi seyreder, sonra da beni ararlar. Benim ev müze gibi. Eyüp'teki evi ben daha ölmeden müzeye çevirdi babam. Bütün ödüllerimi anneme verdim zaten. Hep öyle olması gerektiğine inandım. Benim en büyük hayranım babam. Behzat devam etseydi ben de devam ederdim. Bir süre sonra çok başrol teklifi gelmeye başladı. Behzat resmen benim fiyatımı yükseltti. Böyle olunca da buradan yürüsek mi acaba diye düşünmeye başladım. Bir de Behzat Ç.'nin sonlarına doğru başka işte çalışmaya başlamıştım. Bu yüzden Ercüment karakterinin saçını falan değiştiremez olunca canım sıkılmıştı. Behzat zamanı kendimi çok iyi hissediyordum. Hep iyi şeyler yaşamış gibi geliyor. Memduh Başkan'la olan bölümler çok tatlıydı. Gülmekten yerlere yatıyorduk. Zaten işte o zaman daha iyi olmaz mı? Seyirci de her şeyi hissediyor zaten. Seyirci ile oyuncu arasında tül perde var televizyonda. Her şey anlaşılır. O hafta hasta olmuştan bile seyirci bunda bir şey var der. Televizyon böyle bir şey. 7. ayrımın sonu. Sayfa 171.